Ayrım 27, sayfa 316. General Hunter Weston Alçıtepe'nin bir hamlede ele geçirilemeyeceğini anlamış, iki aşamalı bir plan hazırlatmıştı. Birinci aşamada Alçıtepe köyü ve gerisindeki Yassıtepe ele geçirilecek, sonra doğuya Alçıtepe'ye dönülecekti. Askeri tarihlerin 1. Kirte Savaşı adını verdikleri savaş sabah 28 Nisan Çarşamba başlayacaktı. Dipnot, Kirte Alçıtepe köyünün eski adıdır. Savaşın birinci aşamasının ilk hedefi Kirte Alçıtepe köyüydü. İkinci aşamanın hedefi Kilitbahir Platosu. Taarruza 17.500 İngiliz ve Fransız askeri katılacak, donanma 470 topuyla iki yandan Türk mevzilerini ateşe boğacaktı. Queen Elizabeth de bugün batı kıyısındaki filoda yer alıyordu. Türkler ne durumdaydı? Türk cephesinin ortası Alçıtepe köyüydü. Yolun batı yanında birinci hatta Bolayır'daki 7. tümenden gelen 20. alay vardı. Yolun doğu yanında ise yine 7. tümenden gelen 2. alay, 19. alay yer alacaktı. Ama o daha gemiden yeni inmişti, yoldaydı. Onun yerini savaş artığı küçük, perakende, derme çatma birlikler almıştı. 26. alayın 2. ve 3. taburları sayıları çok azaldığı için birleştirilerek geçici bir birlik oluşturulmuştu. Binbaşı Mahmut Sabri Bey'in komutası altındaki bu birlik, doğu kanattaki bu yamalı bohça cephenin gerisinde yedekteydi. Birlik çoğu hafif yaralı 820 kişiydi. Bunlar ilk günün sağ kalmış kahramanlarıydı. Bütün cephede 4'ü doğuda, 4'ü batıda yalnız 8 ağır makineli tüfek bulunuyordu. Türk cephesinin durumu böyle, gücü bu kadardı. Savaşın 4. günüydü ve takviye olarak gele gele yalnız bir alay gelmişti. Bütün güney kesimini genel olarak 4 kat kalabalık düşmana karşı hala 9. tümen savunmak durumundaydı. Dipnot, 20. alay 2 taburluydu, 15. alaydan 1 tabur gelmişti. Bu alaya verildi. 20. alay böylece 3 taburlu standart bir alay oldu. Tüm takviye için bu nedenle bir alay dedim. Türkler toplam 8.000 kişi kadardı. Bu dağınık siperlerini daha berkitememiş, uykusuz, yaralı kuvvetle donanma destekli büyük bir taarruzu durdurmak, geri püskürtmek mümkün müydü? Mantığa, genel askeri ölçülere göre çok zordu, dürüstçesi imkansızdı. Bu nedenle de tümen kol ordu ve ordu komutanları ateş üzerindeydiler. Yoldaki alaya ard arda acele etmesini emredeceklerdi. Alay uçamazdı ya, zorunlu yürüyüş hızıyla mola vermeden soluk soluğa yürüyordu. Savaş telaşı içinde geleceği yer ayrıntılı biçimde tanımlanmadığı için yanlış yola sapacak, daha da gecikecekti. Savaş saat 8'de donanmanın topları ve 28 İngiliz topunun ateş püskürmesiyle başladı. Dipnot, Atase Çanakkale 2 sayfa 299 ve devamı. Siperin Ardı Vatan sayfa 68-71. C.F. Aspinall Oglander 1. cilt sayfa 352 ve devamı. Fahri Belen 1. Cihan Harbi'nde Türk Harbi 1915 yıl hareketleri sayfa 173 ve devamı. Arasız 60 dakika sürdü. 60 dakika ölüm, yıkım, kıyım kustular. Asker korunmak için toprağa girdi, karıştı, toprak oldu sanki. Bombardıman sona erdi. İngiliz birlikleri batı ve orta kesime, Fransızlar doğu kesime taarruza kalktılar. Askerler savaşmak için taşın ve toprağın altından, ölüler canlanır, ruhlar ete kemiğe bürünür gibi doğruldular. Ürpertici bir andı. Batı kesimdeki 20. alayın cephesine taarruz eden İngilizler alayın 6 katıydı. Görevleri bu kesimdeki cepheyi yarıp gerideki Yassıtepe'ye ulaşmaktı. Türklerin donanmanın ateşi altında ezilmiş olduklarını düşünerek ve sayılarına güvenerek iyimserce ilerlediler. Alay yaklaşmalarını soğukkanlılıkla bekledi. Komutan böyle davranılmasını emretmişti. Biri bile heyecanlanıp da tetiğe dokunmadı. Çıt çıkmıyordu. İngilizler arada 100-150 metre kalınca süngü hücumuna kalkarak koşmaya başladılar. Bir dakika sonra Türk siperlerine dalacaklardı. Bu kesimde bulunan 1000'den fazla tüfek ve 2 ağır makineli tüfek birden çalışarak İngilizleri biçtiler. Pek azı kurtulabildi. İngilizler bu kesimde taarruza ara verdiler. Türk cephesinin ortasına yüklendiler. Orta kesim zorlukla da olsa dayanıyordu. Ama doğu kanatta durum farklıydı. Savaş çok yırtıcı başlamıştı. Saat 10'da hem Türk hem Fransız cephesinde dalgalanmalar, sarsılmalar başladı. Senegallilerde panik işaretleri görülüyordu. Bu kesimdeki Türk askerlerinin büyük bölümü de 24 Nisan gecesinden beri doğru dürüst uyumamış, dinlenememiş, sürekli çatışmış, yürümüş, hücum etmiş, siper kazmıştı. Artık bitmişlerdi. Kimse bu insancıklardan daha fazlasını isteyemezdi. Türkler biraz daha direnebilse Fransızlar çözülecekti. Önce kıyıda özellikle Goliat zırhlısının ateşi altına bunalmış küçük bir Türk birliği çözüldü. Böyle bir durumda subayların kaçakları, bozguncuları vurma yetkileri vardı. Ama hiçbir subay silahını çekmedi. Bunlar ne kaçaktı ne bozguncu. Güçlerinin son damlasını kullanmış ve tükenmişlerdi. Bunalım yayıldı. Doğu kanadı usul usul geriye doğru dağılmaya başladı. En korkulan, en tehlikeli şey olmuş Alçıtepe yolu açılmıştı. Alçıtepe'nin ilerisi Kilitbahir platosuydu. Düşman ilerlese durduracak kuvvet yoktu. Durumu düzeltmek imkansızdı. Savunma bütünüyle çökmeden Alçıtepe köyünün gerisine çekilmeliydi. O zaman geciken 19. alay da belki yeni hattın doğu kanadında yerini alabilir, cephe yeniden kurularak Alçıtepe yolu tıkanabilirdi. Çekilme emri doğudaki 26. alay, batıdaki 20. alay komutanlarına gönderildi. 26. alayın bölgesinde birliklerin çoğu zaten geri çekiliyor, cephe yer yer boşalıyordu. Komutan olsa olsa çözülen birlikleri çekilecekleri yeni çizgide toplamayı başarabilirdi. 20. alay komutanının ise emri alır almaz alayını Alçıtepe köyünün gerisindeki yeni çizgiye çekmesi gerekiyordu. Bu karışık tehlikeli aşamada devreye Çanakkale ruhu girdi. Ne doğu kanadı çekildi ne batı. Neler oldu da cephe çökmedi, asker geri çekilmedi. Doğu kanatta Seddülbahir kahramanı binbaşı Mahmut Sabri Bey geçici birliği ile geride yedekteydi. Birkaç saat çıktı olsa dinlenmişlerdi. 26. alay komutanı Kadri Bey cephedeki kötü durumu bildirince birliğini silah başı ettirdi, yürüttü. Kendi de öne geçti. Boşaltılan mevzilere doğru ilerlemeye başladılar. Çözülen birliklerin askerleri ayaklarını sürüyerek bitik bir halde başları önlerinde öbek öbek geri geliyorlardı. İlk öbek Mahmut Sabri Bey'i ve arkasındakileri, Yahya Çavuş'u, Bigalı Mehmet Çavuş'u, Tekirdağlı Ali Onbaşı'yı, Karacaoğlan, Aytepe, Teke ve Ertuğrul Koyu, Seddülbahir Köyü gazilerini görünce durdu. ''Binbaşı hayrola?'' diye sordu. ''Fransızlardan mı korktunuz?'' Sırf merak ettiği için soruyor gibiydi. Korkmak sözcüğü hepsinin onuruna dokundu. Gözleri doldu, biri öne çıktı. ''Düşmandan korkan alçaktır.'' Biri inler gibi ekledi. ''Gücümüz bitti komutanım.'' Gevşek, dağınık, hasta bir duruşu vardı. Asker olduğunu unutmuş gibiydi. Binbaşı sert bir sesle uyarınca uyanıp toplandı, esas duruşa geçti. Ötekiler de toparlandılar. Binbaşının beklediği rüzgar esmiş, yeniden Çanakkale askeri olmuşlardı. Geride gelenler de onlara bakarak saygıyla durdular. ''Binbaşı korkmadığınızı biliyorum.'' dedi. ''Niye korkasınız? Sizin gölgeniz bile bu düşmanı yenmeye yeter.'' ''Beni iyi dinleyin. Türk'ün gücü bitmez. Türk'ün can evinde her zaman zor gün için yedek güç bulunur. Haydi gelin, namus görevimizi yapalım, vatan anamızı koruyalım.'' Yanıt beklemeden yürüdü. ''Vatan ana.'' Bu sihirli söz askerleri titretti, silkeledi, doğrulttu. Geri çekilenler birliğe katıldılar. Birlik yürüdükçe büyüyordu. Mahmut Sabri Bey'in ve silah arkadaşlarının cepheye yürüdüğünü gören kim geriye gidebilirdi? Çözülenlerin tümü geri döndü. Çözülmemiş birlikler canlandı, bunalım bitti. Cephenin doğu kanadı yeniden kuruldu. Bu çözülüş ve toparlanış içinde geri çekilme emri akla bile gelmedi. Batı kanadında başka bir olay yaşanmıştı. 20. Alay Komutanı Binbaşı Halit Bey tabur mevzilerini dolaşıyor, subay ve askerleri gözlüyordu. Asker düşmanı tanımış, dövüş tarzını anlamıştı. Rahat dövüşüyordu. Subayların hepsi şehitlik rütbesini kuşanmaya hazırdılar. Direniyor ve düşmanı yıpratıyorlardı. Çekilme emri Halit Bey'i şaşırttı. Düşmanla iç içe gibiydiler. Çözülüp ayrılmaları alayı ve savunmayı tehlikeye düşürürdü. Üstelik bu kesimde Alçıtepe köyünün de gerisine kadar çekilmeyi gerektirecek bir durum yoktu. Milletine ve tarihe karşı sorumluluğu üzerine aldı. Çekilme emrini birliklerinden gizledi. Geri çekilmedi. Dipnot: bu kahraman komutanı unutmayınız, onunla yine karşılaşacağız. Ailesi var mı, soyadları ne öğrenemedim. Ben bu binbaşıya Anafarta soyadını yakıştırıyorum. Neden mi? İleride anlatacağım. Dövüşe devam ettiler. Zaman kana bulana bulana geçti, saat 13'ü buldu. Bu kanadı sağlamca yerinde durmaktaydı. Doğu kanadı yeniden kurulmuştu. Tümen komutanı Halil Sami Bey emrinin dinlenmemesini sorun etmedi. Kan ağlayarak verdiği çekilme emrini sevinçle geri aldı. Savaş durgunlaşmıştı. Gittikçe yaklaşan bir homurtu duyuldu. Yine bir düşman uçağı geliyordu herhalde. Tüfekleri havaya diktiler. Topluca ateş edeceklerdi. Çanakkale yakasında askerlerin hep birden ateş ederek bir uçak düşürdüğünü duymuşlardı. İnsafsız düşman uçakları Kızılay işaretli hastaneleri bile bombalıyordu. Dipnot, Cemalettin Taşkıran, Çanakkale Savaşları'nda İtilaf Devletleri'nin hasta ve yaralılarımıza saldırıları. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı sayı 1 sayfa 103 ve devamı. Ahmet Esenkaya, Çanakkale Muharebelerinde İtilaf Devletleri'nin savaş hukukuna aykırı davranışları. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı sayı 4 sayfa 51 ve devamı. Başlarının üzerinden gür diye iki uçak geçti. Kanatlarının altında ay yıldızlı arma vardı. Türk uçağıydı bunlar. Asker savaşı nöbeti bıraktı, yarasını unuttu. Uçaklara el kol sallamaya, haykırmaya başladı. Uçakların ve ay yıldızın şöyle bir görünmesi bile askeri mutlu etmişti. Türklerin de iki uçağı vardı işte. Pilotlar askere moral vereceğini bildikleri için mevzilerin üzerinde kısa bir gösteri yaptılar. Sonra biri batıya kaydı, alçaldı, İngiliz mevzilerini bombaladı. İkincisi Morto koyuna süzüldü, oradaki iskelelere 8 bomba attı. Asker sevinç içindeydi. Dipnot, Atasa, Çanakkale 2 sayfa 321. Bir uçak en fazla 8 bomba taşıyabiliyordu. General Hamilton uçağın River Clyde gemisini bombaladığını yazıyor. Sayfa 121. Türklere bu sevinci çok gören bir İngiliz taburu bir savaş gemisinin ateş desteği altında deniz ile Sığındere arasındaki dar kesimde taarruza geçti. Burada 20. alaydan bir bölük ile bir takım vardı. Kısa bir ateş savaşından sonra İngilizler karşılarında küçük bir kuvvet olduğunu anlayınca iyice yaklaştılar. Hücum mesafesine girince süngü hücumuna kalktılar. Çok yanlış bir iş yapmışlardı. Yanlış yaptıklarını bir dakika sonra anladılar. Bu küçük kuvvet uzun süngüleriyle taburu karşıladı. Kendinden üstün birliği dağıttı. Sağ kalanları Sığındere ağzına kadar kovaladı. Takımın komutanı Teğmen takımıyla birlikte koşuyor, bir yandan da sömürgelerde acı çeken, soyulan, korkudan titreyen, uyanmasına izin verilmeyen, el ayak öpen, uşaklık yapan tüm zavallılar şu tavşan gibi kaçan İngilizleri görseydiler diye düşünüyordu. Çanakkale Savaşı hiçbir devletin, hiçbir ordunun, hiçbir silahın yurt sevgisinden ve milli onurdan daha güçlü olmadığını, olamayacağını öğretmekteydi. Bu büyük gerçek her gün bir kez daha kanıtlanıyordu. Bunu yaşamak herkese yıkılmaz bir özgüven veriyordu. Bundan sonra bir dış kudretten ancak Çanakkale'yi yaşamayanlar, milli tarihi okuyup kavrayamayanlar ile onursuzlar ve satılıklar korkacaktı. Bu arada 19. alayda doğu kesimine yetişip bu kesimin ortasına yerleşti. Dipnot, 19. alay komutanı Yarbay Sabri Bey. İki yandaki komşu birliklerden sesleniyorlardı. Gazanız mübarek olsun. Sonra da Çanakkale yasasını hatırlatıyorlardı. Burada geri kaçılmaz, Çanakkale geçilmez. Tümen komutanı Halil Sami Bey'in morali düzelmişti, durumu soğukkanlılıkla değerlendirdi. Takati tükenen düşman taarruzu kesmiş, ilerlediği çizgiye yerleşmeye çalışıyordu. Düşmanı geri atmak için 19. alayla taarruza karar verdi. Doğu kanattaki döküntü birlikler de çözülmeyi unutturmak için bu harekete katılmaya gönüllü oldular. 20. alay taarruza dünden hazırdı. İngiliz ve Fransızların büyük ümitlerle başlattığı taarruzu Türkler tamamlayacaktı. Saat 15'te Türk karşı taarruzu başladı. Yeni gelen 19. alay karşısındaki birlikleri ezip ilerledi. Döküntü birliklerin döküntülükleri kalmamış, silkinip kendilerine gelmişlerdi. Onlar da coşkuyla süngü hücumuna kalktılar. Türklerle savaşı eğlenceli bulan Fransız binbaşı Zimmermann bir tepeciğin üzerinden savaşı izliyordu. Bazı küçük Türk birliklerinin süngü hücumuna kalktıklarını görünce gülmesi tuttu. Taburunun içinde kalıp boğulacaktı bu aptallar. Böyle düşündü. Az sonra taburu dağılacak, satırlı Senegalliler panik içinde ta Morto koyuna kadar kaçacaklar, Fransızlarla İngilizler ciddi kayıplar vererek zorlukla çıkış çizgilerine geri döneceklerdi. Bunları görse herhalde güldüğüne pişman olurdu. Ama görmedi. Çünkü bir keskin nişancı kasketinden subay olduğunu anladığı neşeli binbaşı Zimmermann'ı vurup hayat defterini dürdü. Dipnot, Charles F. Rue, sayfa 56. Albayın vurulduğu hakkında yabancılar lejyonda dövüşen maceracı bir İsviçrelinin anı defterinden. Fransız subaylarımız sabah akşam Gelibolu Yarımadası'na ayak basmamızla birlikte Türklerin kaçacaklarını söyleyip durmuşlardı. Aktaran Şevki Yazman, sayfa 132. Gel gitti şaşırtıcı bir savaş günü yaşanmış, 1. Kirte Savaşı İngiliz ve Fransızların yenilgisiyle sonuçlanmıştı. Dipnot Atasa Çanakkale 2 sayfa 308-318, C.F. Aspinall Oblander 1. cilt sayfa 352-360, Türk kayıpları 2378, İngiliz ve Fransız kayıpları 3000'den fazla, bunun 1000 kadarı Fransız, Türk kayıplarının büyük bölümünün nedeni donanmanın ateşi. General Hamilton yanında Albay Keyes olduğu halde 29 Nisan sabahı Seddülbahir'e çıktı. Uzaktan baktığı Türk toprağına ilk kez ayak basıyordu. Kıyı arı kovanı gibiydi. Kumsal askerler, arabalar, katırlar, su fıçıları, sandıklar ve yaralılarla doluydu. Yaralılar dünkü yenilginin anılarıydı. On binlerce çocuğunu gönüllü olarak Çanakkale'ye yollamış olan İngiliz kamuoyu bir zafer haberi bekliyordu. Sansür nedeniyle hiçbir gazete büyük kayıp verildiğini, ordunun kıyılarda kaldığını yazamamıştı. Karaya çıkmış olmak başarı olarak sunuluyordu. Savaş muhabiri Ashmead Bartlett yazamadığı olayları ve fark ettiği yanlışlıkları not etmeye başlamıştı. Uygun bir zamanda hepsini açıklayacak büyük dalgalanmalara yol açacaktı. General Hamilton ve Albay Keyes 29. Tümen Komutanı General Hunter Weston'la buluştular. Komutanlar yeni bir taarruz için kibar kibar görüşürlerken, savaş gemileri Kabatepe yakınından hedef bildiren uçakların yardımıyla aşırtma atışlar yaparak Eceabat'ı bombardıman etmeye başladılar. Eceabat askeri bir hedef olmadığı halde şehirde bir tek sağlam ev bırakmadılar. Hastaneyi de yıktılar. Birçok yaralı yanarak şehit oldu. Hastanede esir iki yaralı İngiliz askeri bulunuyordu. Onlar da öldü. Sonra Çanakkale'yi hedef aldılar. Şehirde yer yer büyük yangınlar çıktı. Bu vahşi olayları izleyen Yüzbaşı Nazmi Akpınar yardımcısına dedi ki, İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerin ulaştıkları ileri ve yüksek bir medeniyet var. Bu gelişmişliğin bunlara bir olgunluk, doygunluk vermesi, bilgelik, incelik, hoşgörü, soyluluk kazandırmış olması gerekirdi. Barışçı, adil ve örnek olmaları, yol göstermeleri, insanlığı ve hakkı korumaları, güzelliklere ve iyiliklere öncülük etmeleri beklenirdi. Tam tersini yapıyorlar. İlkel bir insandan daha yırtıcı, acımasız, kaba ve benciller. Durmadan dünyayı sömürüyor, doymuyor, yetinmiyor, sürekli daha fazlasını istiyorlar. İnsanlığı kandırmak için güzelliğe övgü düzüyor ama hiç durmadan çirkinlikler yapıyorlar. Küçük bir çıkar için bir milleti mahvedebilirler. Bana inanmazsan tarihe bak. Günlüğüne şu kısa notu düştü. Lanet olsun böyle medeniyete. Dipnot. Liman von Sanders sayfa 97, Nazmi Akpınar sayfa 63, Atase Çanakkale 2 sayfa 151. AE-2 ile E-14 Marmara Adası'nın kuzeyinde buluşup birbirlerine sokuldular. Kule kapakları açıldı, kaptanlar kulelere çıktılar, selamlaştılar, megafonla konuştular. Geçilmez sanılan boğazı geçmiş Türk havuzu Marmara'nın ortasında buluşmuşlardı. Ne harika bir olaydı bu. İkisi de çok neşeliydi, bilgi alışverişinde bulundular. Kaptan Stoker torpillerinin çoğunu kullanıp bitirmiş, bir tek hedef bile vurmayı başaramamıştı. Yüzbaşı Boyle'un görevi gemilere hücum etmek değil keşif yapmaktı. Onun torpilleri duruyordu. Stoker istedi ama Boyle vermedi. Ertesi sabah saat 10'da yine bu noktada buluşmak üzere birbirlerinden ayrıldılar. E-14 İstanbul'a doğru uzaklaştı. Kader ertesi sabah AE-2 denizaltısı ile küçük Sultanhisar torpido botunu denizaltıların buluşma noktasında bir kez daha karşılaştıracaktı. Aralarında yarım kalmış bir hesap vardı. Bir Anzak askerinin 29 Nisan günlü mektubundan. Türk nişancıları atış alanımız içinde değişik yerlere dağılmışlardı. Bir tanesi gün boyu çok kişiyi vurdu. Alçak hain! İnsanları yok etmeyi iyi beceriyorlar. Onlara hiç acımıyor, yakaladık mı derhal süngülüyoruz. Dipnot, aktaran M. Tuncuk'u, Anzakların kaleminden Mehmetçik, sayfa 39. Enver Paşa'dan zılgıtı yiyen Liman Paşa, Saros'ta tuttuğu 5. tümenin 3 alayını da hemen yola çıkardı. Bu alaylar Arıburnu'nda Mustafa Kemal'in emrine gireceklerdi. 5. tümenin komutanı Albay von Sondenstern alayları ile Arıburnu'na gitse, rütbesi kendinden küçük bir komutanın, daha da önemlisi bir Türk'ün emrine girmek zorunda kalacaktı. Çünkü ilk günden beri o kesimdeki savaşı Mustafa Kemal yürütmüştü. Bir Alman'ın küçük rütbeli bir Türk'ün emrine girmesi söz konusu olamazdı. Alaylar yollandı. Albay von Sonnenstern açıkta kaldı. Liman Paşa orduya yeni bir düzen vermek istiyordu. Seddülbahir'de 3. Kolordu'ya bağlı bir bölge komutanlığı kurdu. Güney Bölge Komutanlığı. Bu kesimdeki tümenler bu komutanlığa bağlanacaktı. Birlikler çok karışmıştı ve gittikçe çoğalıyorlardı. Böyle bir düzenlemeye gerçekten gerek vardı. Herkes memnun oldu. Ama bir haber her duyanın midesini bulandırdı. Liman Paşa bölge komutanlığına açıkta kaldığı için bu görev için adı en son akla gelecek olan Albay von Sonnenstern'i getirmişti. Memleketinde bir alay komutanı olabilen bu subayın emrine şimdi 3 tümen ve ek birlikler verilecekti. Ne buradaki savaşlar, birlikler, komutanlar hakkında bilgisi vardı ne de bölgeyi tanıyordu. Hiç savaş görmemişti. Akılsız ve yetersiz olduğu da birkaç gün içinde anlaşılacaktı. Liman Paşa Bölge Komutanlığı'nın kurmay başkanlığını da kimse yokmuş gibi yaveri süvari binbaşı Mühlman'a getirdi. O da bugüne kadar hiçbir birliğin kurmaylığını yapmamıştı. İki Alman'ın yanına Arap bir yedek subay da çevirmen olarak verildi. Bu çevirmenin belki Almancası yeterliydi ama Türkçesi çok kıttı. Bu eksiklik yazılı emirlerin gecikmesine yol açacaktı. Dipnot Atasa Çanakkale 2 sayfa 327-328 Liman von Sander sayfa 92-95. En duyarlı yerdeki tümenleri yönetecek komutanlık bu 3 kişiden oluşuyordu. Başkomutanlık günlük bildirilerle kamuoyuna bilgi vermeye başlamıştı. Gazeteler yine kapış kapış gidiyordu. İstanbullular birlikte sevinen ve üzülen bir büyük aile oldular. Bu Müslüman Türk birlikteliğine olayları öğrendikçe Anadolu'da katılacaktı. Ermeniler ve Rumlar İstanbul'da kalmış İngiliz ve Fransızlar ile bazı İngiltere ve Fransa hayranları bu duyguları paylaşmıyorlardı. Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin çekirdek kadrosu da bu duyguları paylaşmıyordu. Yönetimden ve yeni uyanmaya başlayan Türklerin tepkisinden çekindikleri için açıkça konuşmuyor ama yükselen milli duyguyu sulandırmak, ordunun başarısını küçültmek, önemsizleştirmek için gizlice çalışıyor, kulaktan kulağa türlü söylentiler yayıyorlardı. Orduya ait bir başarı bunları rahatsız ediyordu. Bunlar diledikleri düzeni kurmalarına engel olan orduya düşmandılar. Yönetimi yıkmak ve iktidarı ele geçirmek için her şeyi caiz görüyor, dini kullanarak sayılarını günden güne çoğaltıyorlardı. Dindar değil, dinciydiler. Başka bir deyişle din tüccarıydılar. Bunların yurt dışına kaçmamış, sürgüne yollanmamış, İstanbul'da kalmış gölgede bekleyen birkaç lideri vardı. Bunlardan biri ileride Türkiye'nin başına bela kesilecek olan İngiliz uşağı dönme damat Ferit Paşa'ydı. Pusuya yatmış vaktini bekliyor, İngilizlerin kazanması için dua ediyordu. Dipnot, bunlar 1918'de mütareke ile birlikte su yüzüne çıkar, daha geniş örgütlenir ve özledikleri iktidara ortak olurlar. 4 yıl içinde daha da çoğalmışlardır. İngiliz işgalini bir nimet olarak görecek, İngiliz sömürgesi bağlısı olmak amacıyla milli mücadeleyi baltalamak için ellerinden geleni yapacaklardır. Yöneticileri zafer üzerine gemiyi terk eden fare sürüleri gibi Türkiye'den kaçarlar. Bir insan yurt sevgisinden, bağımsızlık düşüncesinden, onurdan, namustan, kişilikten bu kadar yoksun, bu kadar hain olabilir mi? Bu örnekler olunabileceğini gösteriyor. Damat Ferit'in babası Hristiyan Arnavut Melisor dönmesidir. Fahri Belent Türk Kurtuluş Savaşı sayfa 78. Birçok hariciyeci, emekli paşa, eski nazır ise iliklerine sinmiş aşağılık duygusu içinde, Türk ordusunun Çanakkale'de İngilizler karşısında asla tutunamayacağını, koca İngiltere'nin yenilmeyeceğini düşünüyor, kaygı içinde susuyordu. Bunlara karşılık kara savaşının başlaması orduya mal satan iş adamlarını çok sevindirmişti. Ordunun ihtiyacı artacak, bunların da kazançları ikiye, üçe katlanacaktı. Basın bunları bulgur kralı, un kralı gibi sanlarla anıyor, kirli maceraları kulaktan kulağa yayılıyordu. Ama en çok sevilen Orhan'dı, yüzü parlamıştı. Sabah ve akşam gazetelerini yutar gibi okuyor, heyecanlanıyor, neşeleniyordu. Bu akşam da babasının getirdiği bir akşam gazetesini büyük bir keyifle okumaktaydı. Balkan Savaşı'nı unutamayan Dilber kederle sordu. Savaş ölüm, acı, yokluk, hastalık, yoksulluk demek. Savaşa sevinilir mi ağabey, neden seviniyorsun? Orhan durgunlaştı, gözlerini kaçırarak fısıldar gibi, bilmiyorum dedi. Neden sevindiğini anlatamazdı ki, hayatının büyük sırrıydı o. General Hamilton güncesine gece şu notu düştü. Bir komutan için en büyük düşman etrafa korku salandır. Türkler gerçekten cesur ve göründükleri yerde dehşetli korku yaratıyorlar. Süngü takmış parıltılar içinde bir uzun insan attı, Allah Allah bağırışlarıyla üzerinize koşuyor. Bu sahneyi hayal etmek bile ürpermesine yetmişti. kendine moral vermek için şu cümleleri ekledi. Ben Türklerden bazı silah arkadaşımın korktuğu kadar korkmuyorum. Karaya çıktık, ne pahasına olursa olsun bu topraklarda kalacağız. Dipnot: Ian Hamilton, Gelibolu Günlüğü, sayfa 125. 30 Nisan sabahı Sultanhisar torpido botu gün doğarken Gelibolu'dan ayrıldı. İstanbul'a gidecekti. Ali Rıza kaptan elinden kaçırdığı denizaltıyı aramak için yola erken çıkmıştı. Sultanhisar 97 tonlu küçük ama hızlı bir torpido bottu. İki küçük topu vardı, kaptanı da inatçıydı. Erdek Körfezi ile Marmara Adaları arasındaki suları taramak istiyordu. Hava güzel, deniz sakindi. Olaysız yol alıyorlardı, ansızın gözcü bağırdı. ''Ufukta tekne var!'' Baktılar, Marmara Adası'nın kuzeyinde sisler içinde soluk bir gölge görünmekteydi. Gölgeye doğru hızlandılar. Sultanhisar yaklaşırken gölgede yavaş yavaş suya dalarak gözden siliniyordu. Haykırışlar yükseldi. Denizaltı bu! Mürettebat topbaşı yaptı, torpidolar ateşe hazırdı. Ama yetişemeden denizaltı dalıp izini kaybettirdi. Kaptan o çevreden ayrılmayı doğru bulmadı. Denizaltının durumu anlamak için periskobunu yeniden yükselteceğini ümit ediyordu. Daireler çizerek beklediler. 20 dakika sonra sağ uzakta denizaltının periskobu göründü. Periskop üzerine ateş! İlk iki atışta sağ yan topunun nişancısı Edremitli Ömer Onbaşı periskopu vurdu. 800 tonluk denizaltı ile 97 tonluk torpido bot arasında 2,5 saat sürecek kıyasıya bir mücadele başladı. İki kaptan da bütün ustalık, silah ve gemilerinin yeteneklerini kullanacaklardı. Denizaltı bu mücadele sırasında küçük toplardan biriyle bir daha vuruldu. Yara alan gemi bazı özelliklerini kaybetti. Ama dalıyor, çıkıyor, torpido botu torpille vurmaya çalışıyor, bu küçücük gemiye yenilmemek için büyük çaba harcıyordu. Son olarak koca gövdesiyle birdenbire denizi fokurdatarak, köpükler saçarak suyun üzerine fırladı. Az kaldı torpido botu alabora ederek mücadeleyi kazanacaktı. Ali Rıza kaptan işi bitirmek için denizaltıya çarpmaya karar verdi. ''Çarpmaya hazır olun!'' Denizaltının gövdesine çarpsa ufak torpido botun kendi parçalanırdı, dümen kısmına bindirecekti. Gerekli önlemler alındı. Torpido bot bir koç gibi ileri atıldı. Olanca hızı ve bütün gücüyle AE-2'nin kuyruğuna çarptı. Denizaltı suya daldı, bir süre sonra kulesi göründü, yükseldi. Uzun kara gövdesi belirdi. Manevra yapma yeteneği kalmamış, yenilmişti. Beyaz bayrak çektiler. Kaptan Stoker gemi düşman eline geçmesin diye vanaları açtırdı. Mürettebata denize atlamaları emrini verdi. Çanakkale boğazını ilk kez geçmeyi başaran denizaltı ağır ağır batmaya başladı. Kaptan kuledeki bayrağı selamlayarak son ana kadar güvertede kaldı. Gemi battı, bayrak suyun üzerindeydi. Bu vedalaşmayı saygıyla izleyen Sultanhisar mürettebatı da batmakta olan bayrağı selamladılar. Kaptan Stoker'ı iki subay ile 29 askeri denizden topladılar. Hiç kayıp yoktu. Kaptan Ali Rıza Bey, Kaptan Stoker'ın elini sıktı. ''Geçmiş olsun, savaşta böyle şeyler olur.'' Kaptanı ve iki subayı kamerasına davet etti. E-14'ün mücadeleyi görünce buluşma yerinden uzaklaştığı anlaşılıyordu. Dipnot: Stoker'ın denizaltısı, sayfa 126 ve devamı. E-Mütercimler, Gelibolu, sayfa 411-414. Sultanhisar'ın kaptanı Ali Rıza Bey'in anıları, Çanakkale'yi yaşamak, yeni mecmua, Çanakkale özel sayısı, sayfa 106-112. Esir subay ve erler savaş sonuna kadar Afyon Esir Kampı'nda tutuldular. Savaştan sonra ülkelerine döndüler. E-14 18 Mayıs'a kadar Marmara'da kaldı. Ne Gülen, dünden bugüne bahriyemiz, sayfa 318. Saros Körfezi'ne girerek Marmara'ya yaklaşan gemiler denizaltılarıyla telsizle iletişim kurabiliyorlardı. Aldığı yeni emre uyarak Kaptan Boyle da bazı gemilere saldırdı. Nurul Bahir gambotunu batırdı, Gül Cemal vapurunu yaraladı. Yine boğazı geçerek Mondros'a döndü. Verdiği değerli bilgiler sonraki denizaltı kaptanlarının çok işine yarayacaktır. Boğaz'da ve Marmara'da toplam 8 Avustralya, İngiliz ve Fransız denizaltısı batmıştır. Bunların ve batırdıkları gemilerin kalıntıları araştırılmaktadır. Bilgi için Savaş Karakaş, Çanakkale Geçildi mi? Çanakkale Savaşı, yayını hazırlayan M. Albayrak, sayfa 133 ve devamı. Vedia'nın annesi ara sıra Kadınlar Dünyası dergisinin eski sayılarını verir, neslinde kadınların yazılarını merakla, cesaret ve azimlerine şaşarak, imrenerek okurdu. Bugün Vedia ile 1913 yılının sayılarını yollamıştı. Gece okumaya başladı. Sayfalara hızlı hızlı bakıp geçerken ana sesi adlı kısa bir yazıya, daha doğrusu bir mektuba rastladı. Bir anne 20 yaşındaki oğluna sesleniyor gibi yaparak erkeklere çatıyordu. Diyordu ki, ''Oğlum, seni çok emekle, özenle, zahmetle bu yaşa getirdim. Askerlik çağına girdin, yani kocaman bir erkek oldun. Bana cevap vermeni istiyorum. Söyle, maksadınız, gayeniz ne? Şu iki günlük hayatımızı zehir etmekten ne lezzet alıyorsunuz?'' ''Bizim gelişmemize, yükselmemize engel kesilmekte ne kazancınız var? Söyle oğlum, bu taş kafaları ne zaman yontacaksınız? Bir kadınla nezaketle konuşmanın ne kadar mutlu edici olduğunu, birlikte çalışmanın, iş yapmanın bütün milleti refaha götüreceğini, toplumu ilerleteceğini hangi gün idrak edeceksiniz? Kadınlığın, anneliğin yükselmesinin sizin yükselmeniz demek olduğunu, ey benim alık çocuğum, ne zaman anlayacaksınız?'' Her şey yıkıldıktan, geride ilerletilecek, yükseltilecek bir şey kalmadıktan sonra mı? Dipnot: S. Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi. Sayfa 124. Derginin 7 Eylül 1913 günlü sayısından. Dil sadeleştirilmiştir. Annenin imzası şöyle: Binti Halim Seyhan. Halim Seyhan'ın kızı.